Iron 17, sayfa 135. O günlerde beni sürekli şaşırtıyor. Bulutların değişimini bedeninde yaşıyor. Aşırı tutarlılığa karşı kendini savunuyor. Hayatındaki boşlukları mantıksal açıklamalarla doldurmak istemiyor. Yıllardır aynı gazeteyi okuyor ve bilmece çözmekten hoşlanıyor. Su motorunun nasıl çalıştığını, atların nasıl koştuğunu, bebeklerin niye ağladığını ve köpeklerin dilini iyi biliyor. Dünyada olup biteni izlemek, bitkilere yeni atlar vermek, birbirleriyle ilişkilendirmek ve oturup sonuçlar çıkarmak onun işi. Dedeme aşık mıydı? Hiç aşık oldu mu? Kimseyi vazgeçilmez bulacak kadar istemedim. İnsan aşkını kendi hırsından korumalı yavrum. Ekim başında babamla Nigar beni görmeye köye geliyorlar. Bakışlarında kaygı var. Zor olacak diyor babam, elleri titreyerek sigara yakarken. Yüzünde benimsemediği bir durumu bana duyduğu güvenle dengelemeye çalışan birinin ikircimli ifadesi var. Nedir kocanın durumu? Gökyüzü bulutlu şimdilik ama açacak baba. Çok erken oldu. Bir düzen kursaydınız, belki hala bebeğin çaresine bakılabilir. Hayır, ona merhaba diyeceğiz. Nasıl? Meleklerin hafifliğiyle mi? Diye soruyor Nigar. B'den elden gönderilmiş bir paket geliyor. Bir kutu çikolata, süslü, kokulu sabunlar ve bir Almanca kitap. Kitabın içinden çıkan mektupta Kasım başında İstanbul'da olacağını, o gelinceye kadar kitabı çevirerek oyalanmamı istediğini yazıyor. Meleklerin hafifliği geliyor üstüme. Pencerelere gün ışığını geçiren yeni patiska perdeler asıyoruz babaannemle. Bahçede soğan ve marul yetiştirmeyi ve oturma odasındaki kuzinede cevizli ekmek pişirmeyi öğreniyorum. Yer minderleri ve beyaz örtülü eski bir karyolam, kitaplarım, boyalarım var. B de burada kalabilir bir süre belki. Düzenimizi kurana kadar köyde babaannemle oturabiliriz. Bir bakıma daha da iyi ve güvenli olur bu. Kendimizi kollamak, saklanmak, sonra yeniden başlamak için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Ve ben ona o kadar çok şey vereceğim ki ikimize de yetecek. Birlikte yürüyeceğiz, kıyıdan ve gölgeden. Yüküm ağırlaşıyor ama boş durmuyorum. Akşamları çeviri yapıyor, gündüzleri de bitkileri, kökleri, topraktan aldığım, toprak altından çıkardığım her şeyi özenle kağıtlara aktarıyorum. Elim durmamalı. Babaannem elimi gücü yettiğince sıkı tutuyor ve bazen kaygılı yüzünü görmeyeyim diye odadan çıkıyor. Kendimi onun hoşgörü ve sevecenliğine bırakıyorum. B'yi bekliyorum. Yakında gelecek ve ben çocuğumu onun yanında doğuracağım. Bütün varlığıyla bana çok uygun biçimde yaşıyor sevgilim. Türkiye'ye döneli böyle düşünüyorum. Tam o günlerde cephe hükümeti kuruluyor ve siyasi durum hızla kötülemeye başlıyor. Bense her türlü tehlike ve ihanet olasılığının yarattığı dehşet duygusuna rağmen onu özlüyorum. Akşamları siyah beyaz bir televizyondaki karlı görüntülere bakıyoruz. Babaannem başbakana, askere, sağcısına, solcusuna söyleniyor. Yazıklar olsun. Biz cumhuriyeti bunlar için mi kurduk? Bütün bunları unuttuğumu sanıyordum. Unutmuş olmalıydım. İnsan önemini yitirmiş şeyleri unutur. Uzun mesafeler sessiz rüyalarla geçilir. Dikenler arasından yürünerek. İnsan unutmak zorundadır. Ama bu unutmanın kendisi değildir. Unutmak yoktur. Kimse sözünü etmese de. Ben dahil. Öğlene doğru yağmurun çatıda ve camlardaki sürekli tek düze sesiyle uyanıyorum. Odanın içi neredeyse karanlık. Havanın bu kadar kötü olması yataktan çıkma isteğimi köreltiyor. Öylece hiçbir şey düşünmeden yatıyorum bir süre. Bugün boş sayılırım. Akşama bir radyoda 20 dakikalık bir söyleşi yapacağım. Oradan da konsolosluğa gideceğim. Ev dün sabahki gibi boş. Buna seviniyorum. Sina'yla gün ışığında yüz yüze gelmekten ürküyorum. Dün akşam zaafımı ortaya koyacak bir şey yapmadım. Yataktan kalkıp aşağı inmek isteğimi zorla da olsa frenledim. Ne istiyorum ki ondan? İstediğim o değil. Benim bunca yıl kendime sakladıklarımın, yaşamasına izin vermediğim yanlarımın üstüne doğru yürümesi. Ama kendimi koy verirsem, B'yle yaşadıklarımdan daha beterini yaşarım. Onunla yaşayacağım şeyin, her ne olacaksa o, ardından neler geleceğini, beni hangi açmazların, hangi yorgunlukların vuracağını iyi biliyorum. Durmuş oturmuş, dengeli sayılan biri için tam bir dağılma. Birden kendimi bütün varlığını kumarda kaybetmiş ama oynamaktan vazgeçemeyen bir kumarbaz gibi hissediyorum. Kaybetme tutkusu mu bu? Bir öz yıkım girişimi mi olur Sina ile ilişkiye girmek? Yoksa sadece arzu etme, dokunma ve kendini unutma hevesi mi? Ulya, çık git bu evden hemen. Kahveni dışarıda iç, sokaklarda oyalan. Gelip beni alacak olan görevliye telefon ediyorum. Gelmesine gerek yok. Bugün yalnız olacağım. Elimde kent rehberi, adresler, telefonlar var. Kendi başıma dolaşabilirim. Aceleyle hazırlanıp bir taksi çağırıyorum. Saçlarımı taratacak, kitapçı dükkanları ve galerilerde oyalanarak akşamı bulacağım. Radyoda sunucunun konuya uzaklığı nedeniyle beni daraltan tatsız bir söyleşiden sonra biraz açılmak için yürümek istiyorum ama hemen vazgeçiyorum. Yağmur çiseliyor. Her an hızlanabilir. Taksinin camlarından görünen caddeler, şemsiye ve yağmurluklarla panayır yeri gibi rengarenk ve şenlikli. Ne kadar çok yaşlı ama dipdiri ayakta kadın var ortalıkta. Hayata nasıl sımsıkı tutunuyor buralarda yaşlılar. Konsolosluğun sade ama etkileyici bir uyumla döşenmiş kabul salonuna girdiğimde kendimi dünyadan yalıtılmış, bilmediğim bir oyunun içine zorla itilmiş gibi hissediyorum. Ciddiyet, ağır nezaket ve protokol. Girişe sergiden önce satın aldıkları bir heykelimi koymuşlar. Mermer, dar, uzun bir dikdörtgenin kaideye oturan köşesinden elips biçiminde yükselen eflatun bir cam ve onun dikine kesen delikli, daha küçük bir başka düz camdan oluşan bir heykel bu. En iyi parçalarımdan biri. Kim seçtiyse bu işi iyi biliyor anlaşılan. Şık bir sehpanın üstünde konuk sanatçıların fotoğraflarını ve özgeçmişlerini içeren broşürler duruyor. Bunu gerekli görmüş olmalılar. Çünkü konukların ya da izleyicilerin sanatçılarla aralarındaki mesafeyi kendi başlarına aşmaları olanaksız. Gelenlerin çoğunun herhangi bir düşünsel ya da sanatsal beklentisi de yok zaten. Resmi bir davete uymak, seçilmiş bir azınlığa dahil olduklarını kanıtlamak ve biraz da kendilerini göstermek için buradalar. Rahatsız etmeyen ışıklar altında kalabalığı gözleyerek gezinen, arada birbirlerine rastlamış olmaktan ötürü abartılı sevinç gösterileri sergileyen bu insanlarla hiçbir ortak yanımın olmadığını düşünüyorum. Uyumsuz, aykırıyım nedense. Ne zaman işlediğimi bilmediğim bir suçun ağırlığı çöküyor üstüme. Dikkatle gözleniyor, araştırılıyorum sanki. Kuşkulu biriyim. Elinde bir objektifle yanıma gelen bir gazeteci fotoğrafımı çekmek için izin istiyor. Yüzünde yalnızca görev duygusu var. Gözleri kıpırtısız. İşte yakalandım. Bütün başlar bana dönüyor, dosyam yeniden açılacak şimdi ve hiç kimse karşı çıkmayacak buna. Ürküntüyle arkama bakıyorum, sonra sesimi duyurmak için haberci kıza doğru eğiliyorum ve kendi sesimi duyuyorum. Şöyle açıklamaya çalışayım. Gerçeklik insanı yanıltabilir. Yani günümüz sanatı yanılsamanın derinliği üzerine. Diğer konuşmacılarla tanışıyorum. Adlarından çok ünvan ve makamları vurgulanan resmi kişilere sunuluyorum. Bu sahte seçkinlik ortamında gerçek ilgi ve kimlikleri anlamak mümkün değil. İnsanlar bir filmin kazaya uğramış figüranları gibi birbirlerinden uzak ortalıkta dolaşıyor. Ya da maskelerinin ardından bastırılmış bir can sıkıntısı taşıyarak gülüşüp şakalaşan küçük gruplara katılmaya çalışıyorlar. Sonunda çağrıya uyarak toplantının yapılacağı küçük iç salona giriyorlar ilgisizce. Gösteriden başka anlam taşımayan bir toplantı olacak bu. Dipte beyaz örtülü bir masa hazırlanmış. Konuşmacıların adları küçük kartonlara yazılarak görünecek biçimde masanın üzerine konmuş. Yükseltiye çıkıp adımın ve bir şişe suyun bulunduğu yerime oturuyorum ve ne söyleyeceğimi bilmiyormuşum duygusuyla karşımdaki yüzlere bakıyorum. Neyse ki ilk konuşmacı ben değilim. Ünlü sosyolog, kalabalığa kadınlık bilinci ve yaratıcılık açısından yeni bir bakış açısı ve zeka aşılamak üzere konuşmasına başlıyor ve dünyanın erkek ütopyalarından ve buna bağlı kadın tasarımlarından kurtarılması gerektiğini söylüyor. Ardından ben konuşuyorum. Biliyorum ki söylediğim her şey dışarı çıkmadan unutulacak. Kim olduğum, nasıl göründüğüm önemli asıl. Bunu az çok biliyorum. Orta yaşlı, sarışın ve hala oldukça çekici, dinleyicileri hayal kırıklığına uğratmayacak ölçüde kendinden emin ve rahat bir kadın. İzleyicileri iyi gözlüyor. Konuşması tek düze ve sıkıcı değil. Hava biraz ağırlaştığında ellerini kullanarak ve sözcüklerle oynayıp küçük şakalar yaparak ilgiyi canlandırmayı başarıyor. Son sözlerim salondaki bunaltıcı ciddiyeti darmadağın ediyor ve gülüşmeler arasında kayboluyor. Uzun ve pahalı bir eğitime rağmen bir kadın yontmak, oymak, eğlemek ve boya kokusu kendisinde erotik çağrışımlar uyandırdığı için heykel ya da resim yapıyor olabilir. Yeniden büyük salona geçildiğinde herkes gibi özenle hazırlanmış açık büfedeki yiyeceklere yürüyordum dosdoğru. Bütün gün bir şey yemedim, başım dönüyor. Salondaki rahatlık ve onay gevşetti biraz beni. Bir kadeh içkiden ve boş midemi yatıştırdıktan sonra her şey daha hoş ve zararsız görünüyor gözüme. Akşam üzeri duraklayan yağmur geceyle birlikte yeniden başlamış. Beni almaya gelen Mustafa dış kapıda bekliyor. Arabayla kenti bir uçtan öbürüne geçiyoruz. Bütün gün hemen hiç düşünmediğim Sina'yı göreceğim için ansızın hareketlenip canlanmış durumdayım. Dünya, her şey çok güzel geliyor bana yeniden. Sevgi dolu, hoşgörülü ve kendimden hoşnutum. İyi ki otelde kalmadım. Bu tür gezilerde akşam belli bir saatten sonra seni oteline bırakır giderler. Bazen yemeği de otelde yemek zorunda kalırsın. Hangi masaya oturacağını, yemekte nereye bakacağını bilemeden. Sonra bir otel odasında tek başına kalırsın ve gece bitmek bilmez. Boğulursun. Sinirlerin bozulur. Tire, sırf bu yüzden Haluk'la birlikte gittiğim yerler olmuştur. Bu derece sıkılmak yerine Sina'nın evinde ya da onun bulunduğu yerde olmak iyi. Ayrıca neyzenliğini de merak ediyorum. Onu buradan ayrılır ayrılmaz, henüz yoldayken unutup gideceğime inanma rahatlığı içindeyim şu an. Fazla büyüttüm zaten. Dünyada her an buna benzer kısa hikayeler yaşanıyor ve çoğu hiçbir gelişme olmadan bitiyor. Ne olduğu pek anlaşılmayan bu olaysız hikayelerden kahramanlar çabucak kopuyorlar sonra. Ne de olsa insan yorgun ruhuna küçük bir hava deliği açmak istiyor arada bir. Mustafa, Tuncelili olduğunu söylüyor. 80 öncesi Kürt tabanlı bir sol örgütün öncülerinden biriymiş. Hareketin Köktenci dergisini kesintilerle de olsa en zor koşullarda çıkarmayı başarmışlar karısı Leyla'yla. Başlarına gelmedik kalmamış. Hapis yatmış, işkence görmüş. Her Allah'ın günü siyasi polisin küfür ve gözdağıyla yaşamışlar uzun süre. Derken çaresiz kapağı buraya atmışlar. Fakat burada da huzur bulamamışlar. Mülteci kampında kabul edilmeyi bekledikleri sırada 6 aylık bebeklerini kaybetmişler. Çıktıktan sonra karısı deli gibi olmuş. Alkolle, tek kollu oyun makinelerine kaptırmış kendini. Birkaç ay önce boşanmışlar. Sürgünlük kadınları erkeklerden daha mı çok etkiliyor? Yabancı bir topluma uyum sağlamakta daha mı fazla zorlanıyorlar? Yüzü onulmaz bir kederi sindirmiş adam şöyle açıklıyor. Tutkulu biridir. Bu yüzden karımın mutsuzluğu felç olmak gibiydi. Çaresiz, hesapsız bir savrulma. Her şey nasıl engellenemez biçimde çöktü, anlayamıyorum. Büyük bir acının dayanılmazlığının insanı bir noktadan sonra durgunluk ve kayıtsızlığa sürükleyebileceğini söylüyorum ona. Tıpkı kendini ya da bilincini kaybetmek gibi bir bunalıma. Tek başına bu değil, diyor. İnancını, umutlarını da kaybetti. Eylemsizliğe, hiçliğe razı olmaktansa unutmaya sığınarak kendi kendinden vazgeçmeyi seçti ve ona yardım edemedim. Çünkü ben de çok şaşkındım. Ne söyleyebilirim? Böylesi bir çöküntü karşısında dili tutuluyor insanın. Sina'nın çok yardımını görmüş. Her bakımdan. Hayatında onun kadar acıyı anlayan ve bölüşmeyi bilen birini daha tanımamış. Ölene kadar kardeş bellemiş onu. Bu sözler beni etkiliyor. Sina ile ilgili duygularım önem kazanıyor yeniden. Geçmişinde benzer bir hikaye olabilir. Onu hem bilge hem uysal birine dönüştüren onunmaz bir hayal kırıklığı. Üstü sonradan ince bir kabukla kaplanmış görünmez bir yara. Sessizce oturuyorum ve yolun daralan karanlığına dalıyorum. Sina'nın bana bakışlarındaki derinliği anımsadığımda ürperiyorum. Bende gördüğü, sözüne ettiği tanışlık duygusu bu mu? Tedirginliğimi yalnızca sezgiyle kavranabilen, sözcüklerle tanımlanamaz ve zaten tanımlanması gerekmeyen bu ön biliş mi yaratıyor? Ne biliyor, ne görüyor bende? Teninin sıcaklığıyla nemlenmiş avucumda lodosun patlayan dalgalarını duymayı umduğumu seziyor mu? Ya güvenilmez olanla avunma, gurura ve zamana sırt çevirme, ben ile o arasındaki ayrımı kaldırıverme isteğimi? Bunları seziyor belki ama olumlu olumsuz hiçbir değerlendirme yapmıyor hakkımda. Gülünç bulmuyor, olduğumdan farklı, daha iyi ya da daha kötü görmeye de kalkışmıyor beni. Nasılsam öyle anlıyor ve benden hiçbir şey istemiyor. Bir kadının ancak üstüne varılmadan, ondan bir şeyler beklenmeden ve isteklerine incelikle karşı konularak çözüleceğini öğrenmiş. Ölçülü bir flört. Karşıdakinin ruh haline odaklanmış, olacakları bekleyen sabırlı bir ilgi. Cesaretimi kaybediyorum. Bir insan henüz kırkındayken başkalarına ilişkin bu kadar kapsamlı bir bilgiyle yoğrulmuş olabilir mi? Ben 49 yıldır düşe kalka yaşıyorum. Kendimi irademe bağımlı kılıyorum ve sonra bir aynada kendi hayatımla ansızın yüz yüze geldiğimde bir karaltıdan başka bir şey göremiyorum. Kendimden uzakta duruyorum. Kendimle uzaktan konuşuyorum. Sina ise karşımda durup uyandırdığı sarhoşluğu hafif bir gülümsemeyle izliyor. Binalar, ağaçlar, kaldırımlar arkamızda kalıp uzaklaşıyor. Işıkları azaltılarak kapatılmış mağazalar servet ve vaatlerle dolu görünmüyor bu saatte. Solgun, nazlı sokak lambaları parlak çizgiler halinde yanımızdan akıyor. Ve yağmur altındaki kenti kucaklayan gecenin nemle ağırlaşmış renkleri bana yoğun bir hüzün ve yalnızlık çağrıştırıyor. Lokale vardığımızda saat gecenin 10'u.